Ayrım 20.
Öyleyse Kur'an'ın tanığı kendi içindedir. Öteki mucizeler gibi kendi dışından bir kanıta muhtaç olmuyor. Öteki mucizeler vahyin yanında tanıklık ediyor. Öyleyse kanıtla kanıtlanan Kur'an'da birleştiği bir olduğu için Kur'an mucizelerin en açığıdır. Peygamberin şu sözleri de bu anlamı içerir. Her peygambere insanoğlunun inanacağı türden olağanüstülükler verildi. Bana verilen olağanüstülükse bana vahyedilen vahiydir. Onun için diliyorum ki bana uyanlar, öteki peygamberlere uyanlardan çok olsun kıyamet gününde. Peygamber bu sözüyle demek ister ki, bir mucize ne zaman açıklıkta bu noktayı bulursa, güçlü kanıt olmakta ki bu güçlü kanıt vahyin kendisidir, bu üstünlüğe ulaşırsa o zaman o mucizenin inandırıcılığı çok güçlü olur. Çok açık olduğu için, inandırıcılığı çok olunca da kabul edenler ve inanırlar çok fazla olur. Yani peygambere uyanlar, peygamber inanırlarının toplamı. Şimdi incelemeci düşünürlerin çoğunun açıklamasına dayalı olarak peygamberliğin ne olduğunu ilişkin bir yorum sunacağız. Sonra kâhinliğin ne olduğu, daha sonra da rüya üzerinde duracağız. En son olarak arrafların, dipnot, arraf, müneccim, geçmiş ve gelecekten haber veren, durumlarından öteki bilinmeyen ulaşma çabalarından söz edeceğiz. İşte konuşuyoruz. Bilmen gerekir. Doğru yol ulaşmak için Tanrı bizi ve seni uyarsın. Bu evrendeki yaratıkların tümünün bir düzen ve sağlamlık içinde olduğunu, nedenlerle bunların yol açtığı şeyler arasında bir bağlantı bulunduğunu, oluşların oluşlarla bağlantısını ve kimi varlıkların kimine dönüştüğünü görüyoruz. Öylesine ki evrenin bu konudaki şaşılası durumları bitip tükenmez, derinliklerinin dibi bulunmaz. Bu alandaki incelemeyi cisimli görülebilir dünyasından başlıyorum ve bu dünyaya önce görülebilir öğeler dünyasını ele alarak giriyorum. Derece derece yükselerek topraktan suya, sonra havaya, sonra ateşe, birbirine bağlı olarak nasıl bir dönüşüm ve oluşum olduğunu, her öğenin bir ötekine yukarı ve aşağı yönde dönüşme yeteneğini içerdiğini anlatarak. Birbirine dönüşme yeteneğini taşıyan öğeler zaman zaman dönüşürler de birbirlerine. Öğelerden üst basamağa yönelen bir öncekinden daha az yoğunludur. En yüksek basamak olan felekler gökler dünyasına dek bu böyle gider. Gökler dünyası hepsinden daha az yoğundur. Birbirine bağlı tabakalar biçiminde sıralanma olur. İç içe öyle bir sıralanma olur ki beş duyu alanına girmez. Yalnızca devinimler duyulabilir. Kimi bilginler bu devinimlerin, göksel devinimlerin, niceliklerini, ölçülerini, konumlarını ve bunları içerenlerin varlıklarını öğrenme yolunu bulurlar. Sonra yaratış, tekvin dünyasına, varlıklar dünyasına bir iyice bak. Madenlerden başlayıp sonra bitkiler, daha sonra da hayvanlar biçiminde basamak basamak şaşılası bir oluşum içine nasıl girdiğine bak. Madenler kesiminin sonu, bitkiler kesiminin başlangıcına bitişiktir. Örnek: kuru ve tohumsuz bitkiler. Bitkiler kesiminin en son gelişme basamağında olanları, hayvanlar kesiminin ilkel olanlarına yakındır. Bitkilerin ileri derecede gelişmişlerine örnek, hurma ve üzüm. Hayvanların ilkellerine örnek, salyangoz, midye, istiridye. Bu hayvanlarda dokunma duyusunun ötesinde herhangi bir duyma gücü gelişmemiştir. Söz konusu varlıkların birbirine yakın olmalarının anlamı odur ki, varlıklar dünyasından her kesiminin en ileri gelişme aşamasında olanı, bir sonraki kesimin ilkel aşamadaki biçimine dönüşme yeteneğindedir. Şaşılası bir yetenektir bu. Dönüşümler yoluyla hayvanlar dünyası çok genişlemiş, sayıları çoğalmış ve oluşum basamağında insana dek varmıştır. Düşünce ve görüş sahibi olan insana. Düşünen insan, Homo sapiens, aşamasına yükselmede duyu ve kavrama güçlerinin birlikte bulunduğu ama kavrayışın güç aşamasından daha gerçekleşmiş düşünce ve görüş aşamasına varmadığı durumdan sonra gelişerek olmuştur. Bu aşamadaki hayvan, kendisinden sonra daha üst aşamada bulunan düşünen insanın ilkel biçimidir. Gözlerimize girebilen varlıklar içindeki gelişim ve oluşumların vardığı en son aşama budur. Sonra şu konuya geçelim. Dünyaların her kesiminin ayrı ayrı ve çeşitli eserlerine, izlerine tanık oluyoruz. Duyulabilir dünyada göklerin ve öğelerin devinimleri gibi eserler var. Oluşlar, tekvin dünyasındaki her çeşit artma, türeme, gelişme ve kavrama devinimlerinin sonucu beliren türden eserler, izler var. Tüm bu eserlerde bir müessire tanıklık ederler. Cisimlerden başka olan temel etkeni, öyleyse bu temel etken ruhsal, tinsel bir etkendir. Bu ruhsal etken varlıklara bitişiktir. Bu evrenin varoluşunda bitişme ve bağlantının yeri olduğu için. Bu bitişiklik ve bağlantılı olmaktan ötürüdür ki kavrayan ve hareket ettiren o ruhsal etkendir. Bu etkenin üstünde bu etkeni kavrama ve devinme gücünü veren ve bitişik olan bir başka etken varlığın bulunması gerekir. Ve bu varlığın salt kavrayış ve salt us olması zorunludur. İşte bu varlık melekler dünyasıdır. Buna göre kişinin göz açıp kapayacak bir zaman içinde bile olsa insanlık durumundan sıyrılıp meleklik durumuna geçebilecek ve bir an için meleklerden biri oluverecek yetkinlikte bir ruh yapısına varabilmesi gerekir. Bu da ancak kişinin ruhsal, tinsel varlığının gerçekten yetkinleşmesinden sonra olabilir. Biraz sonra anlatacağımız gibi bu ruh yapısının kendisinden sonra gelen ve yukarıda değindiğimiz gibi birbiriyle bir düzen içinde bağlantısı olan varlıklar ilişkisi bütünlüğü bulunur. Bu ruhun bir yukarı yönde bir de aşağı yönde bağlantısı var. Bedenle bağlantısı aşağı yönde bir bağlantıdır. Kişi ruhun bu bağlantısı sonucunda duyum alanına giren kavrayışlar elde eder. Öylesine ki iş alanına geçen kavrayışa el aklu bil fiil ulaşmanın yolu hazırlanır onunda. Ruh yüksek yönde de meleklerle bağlantılıdır. Kişi bu ruhuyla bilgiler basamaklarına ve bilinmeyene ulaşma yollarına kavuşma yeteneğini kazanır. Çünkü oluşlar dünyası meleklerin düşüncelerinde zamana bağlı olmaksızın vardır. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz varlıklardaki ve varlıkların güçlerindeki birbiriyle bağlantılı oluşum sağladığı evrendeki düzen ve sağlamlık budur. Şimdi şunun üzerinde duralım. Söz edilen insan ruhu gözlerle görülür değildir. Ama bedendeki izleri ortadadır. İnsan vücudunun tüm organları gerek toplu olarak gerek ayrı ayrı yönden insan ruhunun ve bu ruhun güçlerinin araçları gibidirler. Ruhun yapıcı, etken gücü, elle bir şeyi tutmak, ayakla yürümek, dille konuşmak ve bedenle genel devinim. Tüm bunlar birbirlerini destekleyerek ruhun yapıcı, etken gücüyle meydana gelirler. Ruhun kavrayıcı gücü, kuvve-i müdrike, gerçi kavrama gücü daha yüksek güce bağlı olur ve o yüksek, genel kavrama gücüne varıp yükselir sonuç olarak. Ama genel kavrama gücü, kuvve-i natıka diye de söylenen düşünen gücün, kuvve-i müfekkire, bir parçası olarak işlevini görür. Bu güce bağlı olan dış duyu güçleri, işitme, görme ve benzeri duyuları birer araç gibi kullanarak algılarıyla, iç duyularıyla yükselirler. Bu iç güçlerin ilki ortak duyudur, hissi müşterek. Bu güç duyulabilirleri algılar, şeyleri görülmüş, işitilmiş, dokunulmuş olarak ve benzeri biçimlerde olur algılaması. Algıları bir tek nitelik alarak toplanır. Dış duyu gücüyle bu gücün algılama biçimi arasındaki fark da budur. Çünkü dış duyularla olan algılamalar bunun gibi üst üste binmez. Bir tek zamanda birleşmez. Ortak duyu gücü, hissi müşterek, aldıklarını sonra düş gücüne, kuvve-i hayale iletir. Düş gücü, kişide duyulur şeyleri öylesine biçimlendiren bir güçtür ki, toplanan biçimler dış dünyadaki maddelerinden soyulmuş, mücerret gibi olur. Düş gücü yalnızca bu ödevi görür. Gerek ortak duyunun, hissi müşterek, gerek düş gücünün yapacakları işlerde kullandıkları araçlar, beynin ön kesimidir, ön beyindir. Ön beynin başlangıç kesimi birinci gücün, ortak duyunun, son kesimi de ikinci gücün, düş gücünün alanıdır. Sonra düş gücü algıladıklarını kuruntu merkezine, kuvve-i vahime, o da belleğe, kuvve-i hafıza iletir. Kuruntu merkezi tek tek kişileri ilgilendiren durumların algılanması görevine ayrılmıştır. Zeyd'in düşmanlığı, Amr'ın doğruluğu, dostluğu, babanın çocuğuna olan, acıması, kurdun yırtıcılığı gibi şeylerin algılanması görevine. Bellek ise algılanmış bulunan her şeyin düşünce niteliğinde alınıp korunulmasına yarar. Bellek, kuruntu merkezinin de kuvve-i vahime, bir haznesi, bir deposu durumundadır. Gerek duyulduğu zaman depodaki şeyler, algılar kullanılabilir. Kuruntu merkeziyle belleğin işlevlerini yerine getirmek için kullandıkları araçlar da arka beyindir. Arka beynin başlangıcı birincisinin, kuruntu merkezinin, son kesimi de ikincisinin, belleğin alanıdır. Tüm bu güçlerin algıladıkları düşünce gücüne yükselir. Düşünce gücünün ödevini yerine getirmek için kullanıldığı araç beynin orta kesimidir, orta beyindir. Düşünce gücü, düşünce devinimi oluşturan ve akıl yürütmeye yönelten bir güçtür. Bu gücün itişiyle ruh o yönde sürekli devinir. Çünkü insan ruhuna, insana vergi kavrama gücü ve yeteneği kazanmaya doğru çekilip yoğunlaşması için gerekli özellik verilmiştir. Bu özellikle insan ruhu, güç durumundaki kavrama aşamasından iş, fiil durumundaki akıl yürütmeye, akıl bil fiil geçer. İnsan ruhundaki güçler en yüksek kurula, mele-i âlâ, melekler dünyası, benzeyerek ruhun algılamaları için işlev görürler. İnsan ruhu yüksele yüksele algılamaları cisimli araçlarla olmayan ruhsal varlıklar, melekler gibi sürekli devinir duruma gelir. Tüm çabasını bu yöne, algılama yönüne doğru yöneltir. İnsan ruhu kimi zaman insansı nitelikten yani insana özgü ruhsal yapıdan bile tümüyle sıyrılır, melekliğe ulaşır. En yüce kesime, melekler dünyasına girer. Hiçbir çabası olmaksızın bile ulaşabilir bu duruma. Tanrı'nın onda yarattığı doğuştan var olan ilk yaratılıştaki bu duruma yatkın özelliğiyle. Ruh yapısı yönünden insanların türleri. Ruhsal yönden insanlar nüfus-u beşerriye üç türlüdür. Birincisi söz edilen noktaya, mele-i âlâya, en yücelerin dünyasına, melekleşme noktasına ulaşmaya güç yetiremez. Aşağı yöndeki devinimiyle kalır. Beş, duyuya ve düşe, hayale dayalı kavrama basamaklarına yöneltir çabalarını. Bellekte ve kuruntu merkezinde birikmiş olan anlamları ve bilgileri özel yasalarına göre bir araya getirmeye ve özel biçimde düzenlemeye yöneltir. Bu kesimdeki insanlar ister yargısız, tasavvuri, ister yargılı, tasdiki, türünden olsun tüm bilgi ve bilimlerini bu yoldaki çabalardan yararlanarak sağlarlar. O bilgi ve bilimler ki bedendeki düşüncenin ürünüdürler. Bunların hepsi düşseldir, hayalidir, dar alanlıdır. Çünkü böyle sağlanan bilgi ve bilimler daha başlangıçta öncüllere, evveliyatta varıp dayanır. Bunun ötesine geçemez. Öncüller bozuksa, yanlışsa, onun ardından gelen sonuçta bozuk, yanlış olur. İşte insanın cisimli, cismani, algısının sınırı ve çerçevesi budur genellikle. Bilginlerin algı güçleri bu çerçevenin sınırları içinde kalır ve ayakları yalnızca bu sınırlar içinde yer tutabilir. İkinci kesimdeki insanlar o düşünce devinimiyle tinsel akla, ruhani akla, tinsel algıya yönelmişlerdir. Öylesine bir akla ve algıya ki bedensel araçlara gerek duymaz algılama için. Neden ki ona araçsız algılamada bulunabilme yeteneği verilmiştir. Kişi bu aşamaya gelince algısının alanı genişler ve insanoğlunun birinci basamaktaki algısının sınırlarını oluşturan öncülleri aşar. İçsel gözlemler, batini müşahadat, alanında alabildiğine açılır. Vicdan, vücudan, bulunç ve duyunç dünyası budur işte. Tüm algı basamaklarını içine alan bir alandır. Öyle bir alan ki ne başlangıç sınırı ne de son sınırı vardır. Bu aşama dinsel bilimlerin ve tanrısal bilgilerin uzmanları olan veli bilginlerin ulaştıkları algılar aşamasıdır. Kabirde, berzahta mutlu olacaklar için ölümden sonra orada varılacak aşamada yine budur. Üçüncü kesime giren kişi ise insansılıktan beşeriyet tümüyle sıyrılabilecek yetenekte yaratılmıştır. İnsansılığın cisimli, cismani kesiminden de tinsel, ruhani kesiminden de tümüyle sıyrılıp en yüce dünyada, ufukul ala, bulunan meleklere katılabilecek yetenekti. Anlardan bir an içinde göz açıp kapayana dek gerçekten bir fil melek durumuna gelmek için sıyrılır insansılıktan. Ve en yüce kurulu, meleği âlâ, kendi dünyalarında gözlemek için o dünyadakilerin sözlerini işitmek, tanrısal seslenişi dinlemek için sıyrılır. O kısacık bir an içinde. Bu üçüncü kesime girenler peygamberlerdir. Tanrı'nın iyiliği ve esenliği üzerlerine olsun. O kısacık bir an içinde insansılıktan sıyrılabilmeyi, doğuştan bir yetenek olarak Tanrı bunlara vergi kılmıştır. Vahide bu sıyrılmadır işte. Bu bir yaratılış özelliğidir ki Tanrı peygamberleri o özellikle yaratmıştır. Ve bir karakter, bir temel yapıdır ki onların biçimlerini o yapı üzerinde gerçekleştirmiştir. Ve arılamıştır onları. İnsansı durumlarda, insansı ilişkilerde bulundukları yaşam içinde de Tanrı onları bedene ilişkin engellerden ve uğraştırıcı şeylerden uzak kılmıştır. Yapılarına, yaratılıştan konulan amaç ve doğrultu, istikamet ile o yöneliş düzeyine gelirler onlar. Ve doğuştan yapılarına yerleştirilen özellikle ibadet eğilimi için o yönelişin sonucu perde açılır ve bu açılış onları en yüceler kesimine varma yönünde hazırlar. Bu olanakla onlar o kesime yönelirler. İnsansı durumdan bir çeşit sıyrılmayla diledikleri zaman yönelirler o kesime. Bu onların yapılarında yaratılıştan, doğuştan var olan özellikle olur. Yoksa çabayla ve sanatla değil. Yapılarında doğuştan buna yatkınlık bulunduğu için peygamberler en yüceler kesimine yöneldiler. İnsansılıklarından, beşeriyetten sıyrılabildiler. O en yüceler kuruluna, meleği âlâ varıp alacaklarını aldılar. O sırada insanlara özgü kavrama basamaklarının üstüne çıktılar, sonra yine kendi doğal durumlarına, insansı yaşamdaki güçlerine döndüler. Meleklikten bu düzeye indiler ki aldıklarını kullara iletebilsinler. Bunlardan kimi zaman olur ki bir ses duyar. Sözlü sinyal, remz gibi. Peygamber bundan anlam çıkarır, içine doğrulan anlamı. Bunu algılayınca ve iyice kavrayınca dek ses kesilmez. Zaman da olur ki peygamberin önüne bir melek çıkar, içine tanrısal duyuruyu getirip koyan, ilka eden melek. Melek insan biçimi de çıkar peygamberin önüne. Peygamber onunla konuşur ve onun dediklerini anlar. Melekten bu algılama işi, peygamberin meleklikten insansı yaşam düzeyine dönüşü, kendisine iletileni kavraması, hepsi bir anda gibi olup biter. Göz açıp kapama anından daha az bir süre içinde. Çünkü bunlar ayrı ayrı bir zaman sırası içinde olmazlar, hepsi birden olur. Son derece hızlı olan bir şey gibi olup biter hepsi. Bu hızlılıktan dolayı bu olaya vahiy adı verilmiştir. Çünkü vahiyin sözlük anlamı hızlandırmaktır. Bilesin ki incelemecilerin, muhakkik anlattıklarına göre vahyin birinci biçimi yani ses, sinyal alma durumu, kitapla gelmiş peygamberlerin, nebilerin vahy alma biçimleridir. Vahyin ikinci biçimi yani meleğin insan biçimine girdiği ve peygamberle konuştuğu durumdaki vahiy biçimi kitapla gelmiş peygamberlere, mürsellere, resullere vergi bir aşamasıdır. Onun için bu vahiy biçimi bir öncekinden daha üstündür. Hişam oğlu Haris'in sorusu üzerine peygamberin vahyi açıklarken söylediği sözde bu demek istenir. Ayşe'den aktarıldığına göre, Hişam oğlu Haris sormuştu, sana vahiy nasıl gelir? Peygamber de şöyle demişti, kimi zaman çıngırak sesi gibi gelir bana, ki bana en ağır, en sıkıntılı geleni de budur. Bu durum benden geçince meleğin dediğini anlamışımdır. Kimi zaman da melek, benim için bir insan biçimine girer, benimle konuşur, ben de onun dediğini anlayıp belleğimi alırım. Dipnot, Hadis buraya biraz değişik geçmiş. Bakınız Tecrid-i Sarih, Bediül Vahiy bölümü, hadis 2. Bu hadiste neden birinci vahiy biçimi daha ağır diye anlatılıyor? Şunun için. Birincisi, en yüceler kesimiyle bağlantı kurarken güç durumundan iş durumuna geçişin başlangıcıdır. O yüzden bir ölçüde zor olur. Onun için peygamber insansı algı basamaklarının üstüne çıktığı halde yalnız işitmekle kalır. Daha ötesi zor olur. Ama ne zamanki vahiy birkaç kez olur ve peygamberin en yücelerden alışları çoğalır, o zaman söz edilen bağlantı daha kolaylaşır. Öyle olunca da insansı algı basamaklarının üstüne çıktığında, bu kez algılamanın her türüne, özellikle söylenmesi gereken en açık türüne güç yetirebilir artık. O en açık türü gözle görerek sağlanan algıdır. Hadiste vahiy anlatılırken birinci vahiy biçiminin açıklandığı yerde geçmiş zaman kipi, mazi sigası kullanılıyor. İkincisinde ise geniş zaman kipi, muzari. Bu söz ustalığından, dil uzluğundan gelen bir inceliktir. Şudur bu incelik. Hadiste vahiy anlatan sözler iki vahiy biçiminde de benzetmeli, temsili olarak yer almıştır. Birinci vahiy durumu bir sese, gürültüye, devi, yel ya da gök gürültüsü benzetiliyor. Bu ise bilinen anlamda sözden başka bir şeydir. Demek istenir ki vahiy yalnızca anlama, sesten anlam çıkarma niteliğinde ise onu kopukluk izler. Bu nedenle o vahiy biçiminin kesikliğini, kopukluğunu betimlemek için o vahiy durumundaki algının geçmiş zaman kipiyle anlatılması uygun düştü. Geçmiş zaman anlatımında geçmişlik ve kesiklik vardır. İkinci vahiy durumundaysa insan biçiminde gösterilen melek söz konusu. Melek peygamberle yüz yüze geliyor ve konuşuyor. Anlamları içeren bir söz dizimi var ortada. İşte bu nedenle de böyle bir durumu anlatmak için geniş zaman kipi kullanmak uygun düştü. O geniş zaman kipi ki anlamında yenilenme, süreklilik de var. Bilesin ki vahyin her biçimi genellikle zordur, az ya da çok sıkıntılıdır. Bunu Kur'an da anlatır. Yüce Tanrı şöyle der, Muhammed, sana ağırlık veren söz bırakacağız. Ayşe diyor ki, peygambere indirilen vahiy kimi kez çok zorlu olurdu. Bir başka anlatışında da şöyle der Ayşe, peygambere çok soğuk günde de vahiy indirildi. Öyle günde bile içine girdiği durum geçtiği zaman yanaklarından damla damla ter dökülürdü. Vahiy sırasında peygamberde belirdiği bilinen kendinden geçmişlik ve hırıltı bu yüzden meydana gelirdi. Nedeni söylediğimiz gibi vahiy insansılıktan meleklik basamaklarına geçiş ve gerçekte harfi, sesi olmayan türden bir sözü, söz içeriğini, kelam-ül nefsiyi belleğe alıştır. Peygamberi o yüzden sıkıntı basmıştır. Kendi cisimle varlığından ayrılışından, kendi dünyasından sıyrılıp bir başka dünyaya varışından, ilk vahiy gelişini anlatırken söylediği melek, beni tutup sıktı sözünün anlamı da budur. İlk vahiy gelişini şöyle anlatmıştı peygamber. Melek, gücüm tükenesiye beni tutup sıktı. Sonra bıraktı ve oku dedi. Ben okur değilim, okuma bilmem dedim. Hadisin tümünü içeren metinde anlatıldığı gibi vahyin ilk gelişinde bu sıkma bırakma olayı ikinci ve üçüncü kez oldu. Dipnot, her sıkılış ve bırakılış sonunda oku. Okur değilim biçiminde karşılıklı konuşma geçtiği ve üçüncü sıkma ve bırakmadan sonra ise Alak suresinin 1, 2, 3 ve 4. ayetlerinin alındığı anlatılıyor hadiste. Bakınız Tecrid-i Sarih, Bediül Vahiy, hadis 3. Vahiy genel olarak sıkıntılıdır ama yavaş yavaş vahye alışma, vahyin ilk alınışına oranla bir ölçüde olayı kolaylaştırır. Her vahiy bir öncekine göre daha kolay alınır. Onun için Kur'an'ın yıldızlarından, yani sureleri ve ayetlerinden Mekke'de alınanlar, Medine'de alınanlardan daha kısadır. Tebuk gazası sırasında 631'de Berae, Tevbe suresinin inişiyle ilgili aktarılanı düşün. Bu surenin tümü birden ya da çoğu inmişti bir anda. Bu olurken peygamber vahiyden dolayı fazla bir sıkıntı çekmeden devesi üzerinde yol alıyordu. Bir de Mekke'de inişleri düşün. Kesikli, mufsal surelerin inişinde bu surelerin kısaları inerken bile surenin birazı bir zamanda, kalanı bir başka zamanda inerdi. Sonra Medine'de alınan ayetlerin en sonuncusu olan Deyn, borçlanma sözleşmesiyle ilgili, ayetinin o denli uzunluğu ile birden inişi göz önüne getir. Dipnot, bu ayet Bakara suresinin 282. ayetidir. Uzunluğu ile bütün bir sayfayı tutar. Bir bu ayeti, bir de Mekke'de inen Rahman, Zariyet, Müdessir, Duha, Falak ve benzeri surelerin kısa kısa ayetlerini düşün. Tanrı doğru yola götürücüdür. İşte peygamberlik konusunda anlatılması gerekenlerin özü bu. Şimdi gelelim kahinliğe. Kahinlik. Kahinlik de peygamberlik gibi insanın özbenliğinin, nefsul insanliğe özelliklerindendir. Bunun açıklaması da şudur ki yukarıda anlattıklarımızın tümünde geçtiği gibi insanın özbenliği insansılıktan, beşeriyetten sıyrılabilme yeteneğindedir. Sıyrılıp daha üst aşamadaki ruhsallığa, ruhaniyete erme yeteneğinde. Göz açıp kapayıncaya dek geçen süre gibi bir anlık süre içinde insanoğlu için böyle bir durum oluşabilir. Bu durum peygamberler için yaratılışlarındaki yapısal özellikleriyle oluşur. Yukarıda açıklanmıştı ki hiçbir çaba harcanmadan oluşur bu durum peygamberdi. Ne bilinmeyen ulaşma yollarının yardımına başvurarak, ne mantık yöntemlerinden yardım görerek, ne de bedensel, cisimli işlerle uğraşarak. Ne söz, ne de benim, ne de başka herhangi bir iş ve durum yardımıyla. Bu insansılıktan melekliğe doğru, doğuştan var olan özellikle sıyrılıştır sadece. Göz açıp kapayıştan daha hızlı, daha az bir süre içinde. İnsanoğlunun yapısında doğal olarak bu özellik bulununca akıl yolu, bölümlemede, aynı alanda ilerleyebilecek bir başka kesim insanın da olabileceğini gösterir. Bu kesime girenler birinci kesime girenlerden, aşama yönünden daha eksik durumda olsalar bile yetersiz olan bir şeyin yeterli karşıtından eksikliği gibidir bu. Çünkü bu alanda yardım almadan ilerlemek, yardımla ilerlemenin karşıtıdır. İkisi arasında çok başkalık var bunların. Akıl yolu bölümlemede bir başka kesim insanın bu alanda bulunabileceğini gösterince şöyle düşünebiliriz. Bu kesime giren insan, yaratılışındaki yatkınlıkla, insansılıktan sıyrılıp peygamberin yöneldiği dünyayı iradesiyle çaba gösterirken, akıl gücüyle düşünce devinimi sağlayabilir. Tabii bu ikinci kesimdeki insan, birinci kesimdekinden, yaratılıştaki özellik yönünden eksiktir. O yüzden söz konusu dünyaya doğru ilerlerken, buna engel bir güçlük başına geldiğinde hemen bir takım işlere girişir. 5. Duyu ya da düş alanına giren tikel, cüzi işlere. Saydam ya da parlak cisimler, hayvan kemikleri, uyaklı, parlak sözler, kuş ya da hayvanı sağdan sola geçirmeler gibi şeylere başvurur. Evet, bu kesimdeki insan duyu ve düşünü sürekli kullanarak onun yardımıyla o insansılıktan sıyrılışa ermeye yönelir. Amaçladığı sıyrılışa, yani başvurduğu yollarla o sıyrılışı güçlendirici bir rol oynar. İşte bu kesimdeki insanlarda bulunan ve söz konusu algı için yüceler kesimine erişmenin başlangıcı sayılan güçtür kâhinlik. Bu kesimdeki insan özbenliklerinin yapısında doğuştan eksiklik ve yetkinlikten uzaklık bulunduğu için bunların algıları tümellerden, külliyat çok, tikellerde cüziyat olur. Onun için bunların düş güçleri, muhayyile imgelem, son derece güçlüdür. Çünkü düş gücü, imgelem, tikellerin, cüziyat aracıdır. Onun için de eksiksiz işler tikellere. Uykuda ya da uyanıkken, söz edilen kesimdeki özbenlikler tikellerde bilinmeyeni algılamaya her zaman hazırdırlar. Onları böyle bir duruma hazırlayan düş gücüdür. Onlar için düş gücü, imgelem, sürekli baktıkları bir ayna gibidir. Kâhinlik yapan kişi, akledilirlerin, makulat, beş duyunun alanına girmeyen şeylerin algılanmasında yetkinliğe ulaşmak gücünde değildir. Çünkü onun vahyi, şeytan vahyi türündendir. Bu kesimdeki kişilerin durumlarındaki en yüksek aşama, uyaklı, vezinli sözlerin yardımıyla kâhinlik ettikleri zaman gerçekleşir. Bunlar bu yolla duyuların uğraştırıcılıklarından uzaklaşırlar. Yöneldikleri dünyayla olan eksik bağlantılarını bir ölçüde güçlendirebilirler. Uyaklı, vezini sözlerle oluşan devinim sonucunda yüreğine, gönlüne damlamalar olur. Algı gücünü artıran yardımcı güçlendirici, dilinde yer verdiği düzenli sözlerdir. Onun için bu yolla kâhinin yaptığı kâhinlik, kimi zaman gerçek çıkabilir, gerçeğe uygun düşebilir, kimi zaman da yalan çıkar. Çünkü bu durumda o kişi, kendi asıl kavrayıcı özbenliğinin eksiğini dıştan bir yabancı şeyle, yardımcıyla gideriyor ne de olsa. Özbenliğinden ayrı olan, gerçekte onun uyuşmayan yabancı şeyle. Onun içinde doğru ve yalan birlikte önüne çıkıyor ve güvenilir olmuyor. Kâhinlik eden kişi kimi zamanda sanılara, oranlamalara yönelir. Elde edebileceğini sandığı bilinmeyenle ilgili bilgiyi sağlama tutkusuyla. Kimi zamanda kendilerine soru soranları oyalamak ve eksiklerini örtmek için buna gerek duyar bunlar. Kehanetçiler adıyla özellikle bu düzenli söz yardımına başvurarak kâhinlik edenler anılırlar. Çünkü bunlar kendi kesimleri içinde en yüksek aşamada bulunanlardır. Peygamber Muhammed bunların benzeri olan birinin sözleri için bu kâhinlerin düzgün, uyaklı sözlerindendir demişti. Böylece uyaklı söz söylemeyi onların özelliklerinden göstermiştir. Kâhinlerin uyaklı sözlerinden biçimindeki bir tamlamayla vermiştir bu izlenimi. İbn-i Sayyad'ın durumunu anlamak, kendisine neyin nasıl gayipten iletildiğini söyleterek ortaya koymak için peygamber şöyle sormuştu. Söylesene bu iş, bilinmeyen algılama işi, sana nasıl geliyor? İbn-i Sayyad da şu karşılığı vermişti. Kimi zaman doğru, kimi zaman yalan çıkacak nitelikte geliyor. Bunun üzerine peygamber şöyle konuşmuştu. Öyleyse senin işin karıştırılmış. Peygamber demek istiyordu ki, seninki peygamberlik değildir.